Bizim sorularımız aslında bitti. Süremiz de bir 5 dakika açtık. Seyircilerden gelen sorulara geçmek istiyorum. Güzel sorular. Bir tanesi şu aslında. Hazır buradan devam edelim. Covid-19'dan dolayı küresel tedarik zincirlerinin kırılmasının bir gıda krizi yaratacağı da öngörülüyor. Özellikle Avrupa'da üretilen meyve ve sebzenin yıllık göçmen işçilerle sağlanması ve şu anda hasat için uygun ortam olmaması ve göçmen işçilerin gelememesi ek bir gıda krizi doğuracak.
Çok güzel bir soru, çünkü dün değil evvelsi gün Avrupa Birliği ile ilgili bir toplantıda bunu konuşuyorduk. Yani Avrupa Birliği biz bir sürü konuda sınıfta kaldı ama şimdi burada uçaklarla biliyorsunuz Doğu Avrupa dediğimiz eskiden o yerlerden işçileri götürüp Almanya'ya ve diğer yerlere taşıyorlar ki bu işte gıda krizi olmasın diye. Brexit biliyorsunuz Britanya, İngiltere çıkmıştı Avrupa Birliği'nden, fakat onlar da Romanya'dan işçileri getirip toplasınlar diye Avrupa Birliği'ne başvurdular. Yani böyle absürt şeyler de oluyor. O yüzden bu tedarik zincirinde ben bir diversification dediğimiz şeyde bir çoğulculuğa doğru gideceğimiz, daha lokalin önemli olacağı, her ülkenin kendi tarımına doğru, toprağına daha saygılı ve şey olarak, daha böyle şefkatli olarak verimli yaklaşacağı. Çünkü evet, verime doğru gideceği, bir yapıya doğru gideceği düşünüyoruz. İşte bu virüs öyle bir şey yarattı. Yani iklim değişikliği, aşırı tüketim, aşırı bu neoliberalizm dediğimiz aşırı kalkınma, doğayı yok etmeyle gittiğiniz zaman ve kendi içine kapandığınız zaman ekonomik milliyetçilik içinde böyle bir durumda kendiniz de çok sıkıntılı olarak kaldınız. O yüzden de bu tedarik zincirinde bence çok bunu gazetelerde okumayacağız, açık konuşmayacağız ama Almanya'dan tutun İngiltere'ye kadar yine böyle bir biraz evvel söylediğim gibi sınıfsal, yani ülke içi değil ülkeler arası da sınıfsal var. Bazı ülkelerin işçilerini oraya uçaklarla taşıyarak da o tedarik zincirinde o gıdaya bağlı olarak kriz çıkmasın diye çalıştıracaklar. Yani böyle evet, bir dünyada da yaşıyoruz.
Hocam bir sorumuz daha var. Mevsimlik işçiler ya da işte mülteci işçiler ya da göçmen kısa süreli işçiler diyelim. Mevsimlik işçiler. Yani bu tarafta onların sağlıklarının, eğitiminin yani aslında uçtan uca ne kadar önemli olduğunu da görmüş olduk. Yani Afrika'dakinin, yani Çin'dekini ilgilendirmediği, Hindistan'dakinin, Avustralya'dakini ya da Amerika'dakini ilgilendirmediği bir dünyada yaşamadığımızı da gördük. Bunun sadece bir söylem değil, bir gerçeklik olduğunda dünyanın her köşesinde ve kimseyi geride bırakmamanın ne kadar önemli olduğunu da dünyanın her köşesinde anlamış olduk. Çok pahalı dersler ama bir yandan da önemli. Yani pahalı madden değil, manen de çok ciddi kayıplar verdiğimiz bir yerden dolayı pahalı diyorum.
Yani bu tabii mevsimlik işçi her zaman Türkiye'de sorumludur. Esasında Güneydoğu'da çok benim çalışmalarımda direkt olarak hem çalışırken şahit olduğum, sohbet ettiğim, hem makalelerini, kitaplarını bazı genç arkadaşların okuduğum çok önemli bir sorundur. Evet. O Suriyeliler bunu, orada esaslı bir ilginç bir Suriyeliler, Kürtler tırnak içinde bir şeye gerilim vardı. Çünkü işte bu sınıfsal yapıda onlar gelince daha ucuz emek oldukları için onlar alındılar. Fakat şunu söylemek istiyorum. Maskeyi biz takıyoruz. Sadece kendimizi korumak için değil, ötekine sorumluluk olarak başkasına yaymamak için. Şimdi bunu söylemek çok önemli. Bunu yapmamız gerekiyor. Fakat yani mevsimlik işçilerle ilgili bugüne kadar davranışın sonucunu ya da kayıt dışı ekonomiyle ilgili ya da Suriyelilerle ilgili sorunları hep böyle bir şeyin masanın altına, halının altına süpürmenin, ilgilenmemenin, geriye bırakmanın sonucunu bugün yaşıyoruz. Çünkü yani bir mevsimlik işçi maske takabilir mi? Bir Suriyeli maske takabilir mi? Yani bir şeyde merdiven altında çalışan kayıt dışı birisi. O insanlar geldiği zaman biz ne kadar korunaklı olursak olalım, değil mi? Yani bizim bunu yaratmamız mümkün değil. O yüzden bir kere sorumluluğun ne anlama geldiği, sadece bencillik değil, sorumluluğun ne anlama geldiğini bence iyi tarafından bakarsak koronavirüs, hep biz bunları siz de Mert Bey'e söylüyordunuz, çalışmalarınızda dile getiriyordunuz, sivil toplum aktörleri çalışıyorlardı ama bugün artık bu sorumlu olmak, paylaşmak, geleceğe daha planlı olmak ama planlı olurken ekonomik kalkınma değil, esasında doğayla, farklı olanla birlikte yaşamanın ne kadar önemli olduğunu biz bu koronavirüste gördük değil, hani o bize gösteriyor. Ne kadar öğreneceğiz, onu göreceğiz tabii ki.
Doğa öğretmesini biliyor hocam, aynen dediğiniz gibi. Bir yandan da şöyle bir şey var, hani işte kalkınmanın birkaç bacağı var. En önemli bacaklarından biri, hani o çevresel kalkınma da var. Hatta kültürel sanat da kalkınma da var. Ekonomik kalkınma da var. Hani biz kalkınmadan sadece bunu anlamıyoruz zaten.
Bu sıralanıyor esasında. Yani küresel mülteci akımları, küresel göç akımları ve ülke içi yer değiştirmelere baktığımız zaman, yani bir tabii şiddet ve terör ya da iç savaş dediğimiz bu güvenlik alanı oluyor ve orada evinizi bırakmak durumunda ya da ülkenizi bırakmak durumunda kalıyorsunuz. İki, orada işte iklim giriyor. Mesela Etiyopya'ya baktığımız zaman, Sudan'a baktığımız zaman, Bangladeş, oradaki büyük işte nehir şeyleri, Pakistan baktığımız zaman esasında kuraklık, aşırı salgın yahut da büyük bir tabiat faciası ya da doğa faciası yahut da tamamıyla temiz olanla bağlantınızın kopması, bu esasında ikinci alanı yaratıyor. Üçüncüsü de tabii yoksulluk ekseninde. Yani büyük Türk dünyanın %47'si 2 doların altında yaşıyor. O yüzden bu insanların temiz olay bir doğa şeyle bir ev environment, bir çevreyle bağlantıları yok. Götüremiyorlar. Çok zor şartlar altında çalışmak istiyorlar. O yüzden bence şiddet, savaş, terör dediğimiz o açıdan, iki, iklimle falan başlayan büyük esasında yaşayamama durumunun gelmesi, üç de temel gıdalardan, temel temizlik gibi şeylerden yoksunluk, bu mültecilik ve hareketlenmeyi dünyada yaratıyor. Yani bu araştırmaların hepsi bu üç taneyi birinci, ikinci, üçüncü madde olarak koyuyorlar.
Özge gelmişken hazır ona hemen bir soru soruyorum hocam. Çok teşekkürler. Bugünkü göç hareketlerinden yola çıkarak göç hareketlerinin kendisinin, yani iklim krizine, kaynak tüketimine ve kirliliğe etkisi var mı?
Evet, yani mültecilerin doğrudan bunun üzerine bir etkisi üzerine konuşmaktansa atık yönetimi gibi ya da çevresel diğer konuların yönetimi gibi konulardan konuşmak anlamlı olabilir. Yoksa mülteciler kendi başına bu sorunun kaynağıdır demek çok doğru bir şey olmaz. İçinde bulundukları koşullar o kadar zor ki insani, yani insan onuruna yakışır koşullarda yaşamıyorlar şu anda. Dolayısıyla bu koşullar altında yaşarken bunun işte çevresel kirliliğe bir katkı sunmasını konuşmak bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Yani o soruya o anlamda evet diyemem. Tam tersine koşulların iyileştirilmesi gibi bir sorumluluk var. Böyle bir durumda zaten o kirlilik de ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum.
Hocam izniniz olursa Özge'ye tabii, bir soru daha sormak istiyorum.
Tabii.
Şöyle var, yani bireysel tüketim dinamiklerinin değişmesi yoluyla iklim değişikliğini önleme politikalarının göç üzerindeki etkisi nasıl olacak? Yani devletler tarafından göçün bir ekonomik politik araç olarak kullanılmasının iklim krizine etkisi. Yani bunu iklimce düşünürsek demiş konuğumuz.
Bir kere şimdi bu konuyu belki de şuradan konuşmaya başlamak lazım. İklim değişikliğinin nedenleri neler? İklim değişikliğine sebep olan ülkeler, bu ülkelerin yaşam şekilleri, bu ülkelerin politikaları, işte açılış konuşmasında sizin de bahsettiğiniz o fosil yakıtlara yapılan yatırımlar aslında göçün nedenleri. Dolayısıyla buradaki temel aktörler aslında göç eden kişilerin kendisinden öte iklim değişikliğine sebep olan ülkeler, bu ülkelerdeki politikalar, bu ülkelerdeki bizlerin yaşam şekilleri, asıl sorumlu biziz. Dolayısıyla sorumluluk paylaşımının nasıl olduğu burada bence konuşmamız gereken şeylerden biri. İlk önce sorunu net olarak tanımlayıp mültecilerin kendisindense onları mülteciliğe iten sebebin ne olduğunu ortaya koymak gerekiyor. Yani iklim değişikliğine ne neden oluyor bugün? Ve iklim değişikliğini ortadan kaldırmak için bireysel olarak neler yapmamız gerekiyor? Hayatımızı, yaşam pratiklerimizi daha doğa dostu, daha sürdürülebilir, daha az tüketir bir hale getirmek. Ve ülke politikalarının daha yeşil politikalarla, daha yenilenebilir enerjiye yatırım yapan ve fosil yakıtlardan uzaklaşan politikalara dönmesiyle o zaman o bireysel tüketim ve göçe olan etkisi emin olun daha da azalacaktır. Çünkü sorumluluk aslında o ülkelerin nasıl adil bir paylaşım çözüme dair nasıl adil bir paylaşım yaptığının cevabı bunun altında yatıyor.
Şimdi o zaman yavaş yavaş Güneşin Hoca giriyor ve evet sandalyesini aldı ve girdi.
Sandalye dasta kaldı ama geldi buradayım. Sandalye esprisini herkes anlıyor mu bilmiyorum da dasta yaptığımız iklim cücelerde son dakikada sahneye çıkmam gerekiyordu süre kalmadığı için. Yani süre ayırmak için öyle bir alameti farikam vardı yani. Oradan kalma bir espri bu sandalye. Çok teşekkür ediyorum Fuat Hocam ve Özge. Çok kıymetli bilgilerinizi paylaştınız, tecrübelerinizi ve ben de not almaya çalıştım. İnşallah toparlayabileceğim bana ayrılan sürede. Tabii göç mevzusu çok böyle çok katmanlı bir mevzu. İşin içerisinde zaten insan olduğu için ve bir de hani aşırı kırılgan bir gruptan bahsediyoruz sosyolojik açıdan. Hem yerinden yurdundan edilmiş olmaları ve üzerine hani bu yerinden yurdundan edilmek sadece gelinen ülkedeki yaşam şartlarının iyi olmasından, yaşam şartlarının iyi ya da kötü olmasının dışında bir de travmatik etki yaratıyor. Psikolojik, Fuat Hocam'ın da çok iyi söylediği gibi toplumsal psikolojik travmalar yaratıyor. Bu insanlar bütün geleneklerinden, köklerinden, atalarından, işte masallarından, hikayelerinden de kopuyorlar bu şekilde. Ve aslında baktığımız zaman mültecilerle yapılan röportajlara hepsinin gerçek ciddi anlamda depresyonda yani bireysel olarak depresyonda olduğunu da görebiliyoruz. Yani yaşama isteği olmayan, zorla ayakta duran birçok bir insan topluluğu bu insanlar. Ve toplumun gerçekten hani özellikle bizim ülkemizde de 4 milyon Suriye, üzerine 1 milyon daha 5 milyon mülteciyle birlikte yaşıyor olduğumuzun bilgisi bile, hani farkındalığı bile zaten vicdanı olan insanlar için de büyük bir travmatik etkisi var. Aslında sondan biraz başlayayım. En son Özge'nin söylediği bu hani iklim göçüne neden olan şey aslında iklim değişikliği ve iklim değişikliğine neden olan şey de bizim yaşam biçimimiz. Bu yaşam biçimini kurgulayan politikalar, bu politikaların arkasındaki kararlar, karar vericiler, onların seçtiği yol, uluslararası anlaşmalara uymak, uymamak, işte verilen taahhütleri gerçekleştirmemek, bütün bunların getirdiği sonuçları yaşıyoruz. Ve bir yandan da aslında bu göçlerin temelde çok ciddi ekonomik etkileri var, sosyolojik etkileri var, sosyal etkileri var ve toplumsal psikolojik etkileri var dedik. Aslında hani bu noktada COVID krizini birazcık da simülasyon gibi alıp nasıl COVID krizinde şu anda biz bir gıda krizi olacağını söylüyoruz. Yerel işçiler çalışamıyorlar. Mevsimlik işçiler çalışamıyorlar ve bu aslında aynı zamanda gıda üretimi ciddi anlamda iklimden etkilenen bir süreç olduğu için daha da derinleştiriyor. Dolayısıyla hani bu COVID krizi bir simülasyon gibi önümüzde. Bütün riskleri aslında sistemdeki bütün riskleri gözümüzün önüne seren bir yapısı var. Ve bu riskli alanlarla ilişkiye geçmemizi sağladı. Birazcık bu açıdan aslında önemli bir olumlu etkisi oldu bu sürecin. Bunun dışında aslında sayılar çok çarpıcı gerçekten. 2011'den bu yana başlayan bu mülteci göçü 4 milyon yani Suriye'deki savaştan sonra gelen 4 milyon. Ve iklim mültecisi diye bir tanım yokmuş. Bu çok güzel yani bu mültecilik meselesiyle ilgili olarak da bir okuryazarlık gerekiyor ama iklim mültecisini yani iklim değişikliği nedeniyle yerlerinden yurtlarından olmak zorunda olan insanları belirtmek için kullandığımız bir terim ve bu da yılda yaklaşık 21 milyon kişi yerinden bu sebeple oluyormuş. Ve bu sayı eğer bu devletler taahhütlerini yerine getirmezlerse 2050'ye kadar 140 milyon kişiyi bulacak bütün dünyada. Ve ülkemiz bir göçit ülkesi. Büyük oranda bizim ülkemizde de bu sayılar artacak. Bu sayıların artması bizde aslında neyi getirecek? Özellikle yeniden fabrika ayarlarına döneceğiz. Gıda, su ve sağlık meselesi en önemli üç konu olacak. Aynen bugün Covid'de işte dediğim gibi o simülasyonu yaşadığımız süreçte. Dolayısıyla bu aslında bizi akıllanmamız için, bu önlemleri hızla devreye sokmamız için çok önemli bir uyarı ve önemli bir zaman kazancı gibi görmek lazım. Ve görüyoruz ki aslında biz, dedi Fuat Hocam, normale döndükçe biz normale dönebilecekleriz ama işte mevsimlik işçiler, merdiven altı üretim yapanlar, kayıt dışı ekonomiden ekmek parası kazananlar, bu insanlar nasıl normalleşsin? Gerçekten de böyle olmayacak ve özellikle genç nüfus içerisinde işsizlik oranı artacak. En önemli krizlerden bir tanesi bu. Ve bizi hep sınırlandıracak olan gene doğa, yani suyun, gıdanın tedariki, suyun kullanımı, bunlar bize gene doğa sınırlarını koyacak. Dolayısıyla son olarak doğa ile ve farklı olanla, yani mülteciler, göçmenler, kendi yurdunda olmayanlar, farklı diyorsak farklı olanla birlikte yaşamanın önemini kavradığımız bir kalkınma anlayışı, dedi Fuat Hocam. Çok güzel bir cümle bence. Çok güzel bir son cümle aslında. İklimce sohbetlerin de en önemli hedeflerinden bir tanesi bu konuyu açmak, bu konunun savunucularını oluşturmak zaten. Çok teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Güneşin hocam çok güzel toparladı. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere derken ben bir kapanış metnimi yapayım ki yanlış bir şey söylememiş olmayayım. Bugün gerçekten bizlerle olduğunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi, değerli akşamınızı bizimle paylaştığınız için. Bundan sonraki dijital ortamdaki sohbetimiz 21 Mayıs Perşembe günü iklimci habercilik konuşacağız. Burada gelecek sohbetlerden, iklimci habercilikten uzak kalmak istemiyorsanız, gelecekteki geri bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız, bizi takip etmek istiyorsanız, tekrar hatırlatmak istiyorum. @iklim_ ve UNDP Türkiye hesaplarından, Twitter'dan, Instagram'dan, sosyal medyadan bizleri takip edin. İklimci hashtag ile bizlere fikirlerinizi, söylemlerinizi, kelimelerinizi iletin. Katkı koyun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere en yakın zamanda. Sağlıkla kalın.
Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun.